Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Kobra dansı başladı.
Merhaba arkadaşlar, ben Kobra 1.
Ben Kobra 2.
Hepiniz Kobra Kobra'ya hoş geldiniz.
Kobra 1'cim nasılsın?
İyiyim Kobra 2'cim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Yine bizler için güzel bir hafta oldu.
Evet, gündem yıkıldı ya.
Gündem gerçekten yıkıldı.
Bol gündemli bir hafta oldu.
Bizim ayrıca programımız yine yaktı, geçti. Huysuz binlerce dinlendi. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Kaos GL paylaşmış, onlara da teşekkür ederiz.
Evet, Kaos GL'ye gerçekten çok teşekkür ederiz. Hiç haberimiz olmadı. Gördük yani paylaşıldığını, görünce şoka girdik. Çok hoşumuza gitti, çok teşekkür ederiz. Kim dinledi, kim keşfetti? Kim böyle bir haber yapma gereği duydu bilmiyorum ama kendisine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki haftada çok bomba olacak ya.
Evet, onun da duyurusunu yapalım istersen şimdi. Perşembe günü Pride özel bölümümüz yayınlanıyor.
Evet, Perşembe günü Pride özel bölümü yapıyoruz.
Bu bölümü hep beraber yapmak istedik ve Twitter adresimiz CobraPod'da bununla ilgili bir duyuru yayınladık. Sizlerden de Pride ile ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi, anılarınızı, size ne çağrıştırıyorsa, ne yaşadıysanız bütün bu düşüncelerinizi ses kaydı olarak kobrakobra012 mail adresimize bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki işte gelin Pride bölümünü de birlikte yapalım, birlikte hazırlayalım.
Ya tam olarak şöyle bir şey olacak, birazcık açayım senin söylediğini. İşte kobrakobra012@gmail.com adresine yazabilirsiniz, ses kaydı gönderebilirsiniz, sizin isminizle anonim olarak her türlü bu duygu, düşünce ve anılarınızı paylaşmak istiyoruz. Hep beraber İstiklal Caddesi'ndeymişiz gibi bir coşkuyla kutlamak istiyoruz Pride özel bölümümüzde. Vallahi gündemde neler var öyle ya?
Gündem Çatlak Şanzel ve Armağan Çağlayan'la yıkılıyor 3 gündür biliyorsun.
Evet, ben karşıma çıktı. Öncelikle Çatlak Şanzel kimdir diye bir merak ettim de açtım. Sonra hatırladım, o küfrederek şarkı söyleyen kadın.
Evet.
Söylediklerine şaşırmadım ama böyle şeyleri bu kadar insana ulaşabileceği, böyle bir platformda bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyor olmasına şaşırdım açıkçası ben.
İnsanlar açıklamalarıyla ikiye bölünmüşler Çatlak Şanzel'in. Bölünmek biliyorsun son yıllarda yaptığımız
en iyi şey.
Gerçekten.
%46-%48 bölünüyoruz.
Bölünüyoruz.
Yani ben de şu açıdan baktığımda aslında şey yapıyorum. 17 yaşında ve daha çocuk, anlatabiliyor muyum? Yani gözünde çocuk. Bu tarz çocuklar genelde suça itilen çocuk denir bu tarz çocuklara. Suçlar kabul etmez şeyi. Bu çocuk bunu kendi rızasıyla yaptı, kendi düşündü, tasarladılansa bu çocuğa işte ailesinden gördüğü eğitim, toplumun ona yaşattıkları bilmem neden dolayı bu çocuk bu suçu işlemeye itildi. Toplum ve çevresi tarafından itildi olarak ele alırlar.
Evet.
O yüzden böyle bir isim verilmiştir. O açıdan baktığınızda evet, 17 yaşında bir çocuğun işlediği cinayet bu kadar linç edilmemeli ama 40 yaşında bir kadının, 40'ını geçmiş bir kadının bu cinayeti büyük bir serinkanlılıkla, işte o evlendirme programındaki adam gibi yanlışlıkla öldü tavrı kullanarak falan anlatıyor olması, yani ben 3 tane sıktım biri denk geldi falan diyordum. Nasıl bir rahatlık yani.
En başta şunu belirtmek lazım aslında, en azından kendi adıma şunu belirtmem gerekiyor ki yaptığı hiçbir şekilde tasvip edilmiyor. Yaptığına da gülünmüyor programda, gülünmüyor, bence. Evet. Bence buna gülmedi.
Armağan biraz vah vah gülüşüydü.
Vah vah gülüşüydü.
O şey gülüşüydü işte, Sabah Tümer, Harika Avcı, Çişim Geldi gülmesiydi o. Kurtarma gülmesiydi, ne dedi şimdi bu diye kurtarmaya çalıştı orada yani.
Ve Çatlak Şanzel'in bence bir linçten çok bir terapiler zincirine ihtiyacı var.
Evet, ihtiyacı gerçekten var.
Armağan Şanzel'in oraya çıkarken bunları anlatacağını biliyor muydu sence? Bence
bilmiyordu. Bence de bilmiyordu.
Bilmiyordu bence yani. Bana o yüzden böyle insanları çıkarmamalıyız, böyle insanları dinlememeliyiz gibi bir tavır da bana yanlış geliyor. Aksine dinlemeliyiz yani.
Ne tabii, bence de dinlemeliyiz. Reklamını yapmamalıyız.
Reklamını yani yapmamalıyız.
Bunun kötü bir şey olduğunu söylemekten çekinmemeliyiz ve her seferinde hatırlatmalıyız. Gerçi hanımefendi de yani söylerken pişmanlığını dile getiriyor, yapmamam gereken bir şeydi diyor falan ama dediğim gibi gene de nahoş bir durum. Sağlık çalışanlarının yani, şiddetin sonuna kadar karşısındayız. Her türlü şiddetin sonuna kadar
karşısındayız. Her türlü ve herkese karşı şiddetin karşısındayız.
Psikolojik hariç. Ben psikolojik şiddete o kadar karşı çıkamıyorum. Yapıyorum arada biliyorsun. Çünkü ben...
Başta bana.
Şimdi Tabii ki bir yandan Şenzel Hanım'ın linç edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu söyledik. Bir yandan da Şenzel Hanım'ın yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu söyledik. Bütün bunları bir kenara bırakırsak ben şuna hiç anlam veremiyorum ama burada bu konuşulanlara baktığımda. Armağan Çağlayan neden linç ediliyor?
Ben de onu anlamadım.
Yani Armağan Çağlayan'la bu konunun ne alakası var? Şimdi Mindhunter diye bir dizi var Netflix. Müthiş bir dizi, ben çok beğenerek izliyorum. FBI'ın seri katillerle yaptığı röportajlardan esinlenilerek yapılmış bir dizi bu. Ve sonrasında bu diziyi izledikten sonra geri dönüp YouTube'dan bu röportajları izledim. Ve çok hoşuma gitti. O tabii ki seri katillerin yaptıkları hoşuma gitmedi ama böyle bir röportaj yapılmış olması çok hoşuma gitti. Seri katille de röportaj yapılır. Dolandırıcıyla da röportaj yapılır. İşte ne bileyim.
Uyuşturucu satıcısıyla da röportaj yapılır. Kullanıcısıyla da yapılır. Evet. Yapılıyor da ve herkes bunları deli gibi izliyor. Soramazsınlar bilmem neler.
Evet.
Uyuşturucu satıcısına sordum. Kadın satıcısına sordum. Şuna sordum. Buna sordum. 1000 tane böyle program var. Armağan niye kurban gidiyor şimdi buna?
Yani ben de anlamadım.
Herkes de röportaj yapılır. Sen o röportajdan kendine göre bir şey çıkartırsın.
Evet. Yani üstüne yapacağın, yani bir de gerçekten bu tarz programlar yapan insanlar da çok politik doğrucu yaklaşmaya çalışıyorlar olaylara. Yani hiçbir şekilde yorum katmaksızın sadece soru soruyorlar. Senin de dediğin gibi yorum eklemiyorlar üstüne.
Armağan da öyle.
Armağan işte. Da öyle. Diğer programlarda da öyle tabii. O yüzden ben yani Şenzel Hanım'la ilgili tartışmaları anlıyorum. Ama Armağan Çağlayan kesinlikle bu konunun muhatabı değil.
Ayrıca konunun muhatabı Şenzel de değil. Konunun muhatabı hukuk sistemi. Bir derdiniz varsa bunu hukuk sistemine olan sistemlerinizle dile getirin. Kadın cezasını çekmiş çıkmış.
Yani evet, öyle bir durum da var.
Bu saatten sonra ben insanların istediğini kadını Taksim Meydanı'nda sallandırmak olduğunu düşünüyorum.
Hayır, ama cezasını çekmiş çıkmış da şöyle bir işte insanların vicdanını sızlatan bir durum var. Doktor olmak için 6 sene tıp okuyorsun, hanımefendi 7 sene hapis yatmış.
Tamam.
Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yani o öyle
i̇şte
bir vicdan.
İşte burada da dertleri hanımefendiyle değil. Olmamalı,
evet,
yani.
Yani. Evet. Doğru söylüyorsun. Hukuk sistemiyle,
hukuk olmalı. Sistemiyle olmalı. Bunu da bu programda bir her hafta dile getiriyoruz.
Doğru,
zaten.
Haklısın aslında orada, evet. Yani sonuçta hanımefendi dememiş beni 7 sene yatırın, 5 sene yatırın diye. Hukuk sistemi öyle. Yani diyor ya, hakim abiler diyor. Hakim abiler öyle olduğunu görmüş yani.
Kadın ne yapsın?
Kadın ne yapsın? Aa yok, ben doktora öldürdüm, beni 50 sene yatırın.
Biraz daha yatayım mı desin? Yani.
Gülünmez.
Gülünmez.
Gülünmez.
Tamam, bu konu böyle bitsin. Bunun yeter. Ter içinde kaldım çünkü bu konuya dair.
Yeni Rekortmen magazin programımıza ne diyorsun? Hem de bu kadar çok reklamı yapılmasına rağmen böyle bir rekor kırmasına.
Ben gerçekten şaşkınım. Seren Serengil'in her programa başlarken söylediği gibi en çok izlenen, en çok yorum yapılan, en beğenilen magazin programına hoş geldiniz. Ratinglerde ilk 200'e zor girmiş.
İzlenmeme rekoru kırmış. En az izlenen program olmuş. Kırmış. Hangi program bu? Ünlü filozoflarımızın söyleyemezse olmayacakları şeyleri söyledikleri.
Söylemezsem olmaz. Bir
programı söylemezsem olmaz.
Arto Tales.
Arto Tales çok iyiydi. Bircan Kant.
Seren Diyojen'imiz. Bir araya gelmişler böyle bir programda. Ve işte Türk halkı felsefeye ilgi göstermiyor. Ne yazık ki hiç izlenmemiş programlar.
Evet, evet, gerçekten bu ünlü filozoflarımızın çıkıp böyle adeta Yunan kolezyumlarında yapıyormuş gibi yaptıkları bu fikir söyleşisine, fikir çatışmalarına, bu üstün akıllı programlarına ilgi görmemesi Türk halkının felsefeye olan yaklaşımında gözler önüne seriyor gerçekten.
Halkımızı bu konuda biraz daha ilgiye alak.
Daha hala Arto Tales'teyim.
Kobra Bircim, Netflix'te Yarına Tek Bilet'i izledin mi?
Yarına Tek Bilet miydi o?
Yarına Tek Bilet.
Ben başka yere tek bilet değilim. İzmir'e Tek Bilet biliyorsun.
Netflix'in ilk Türk filmi.
Şimdi öncelikle of izledim.
Son olmasını diliyorum.
Çok ayıp. Hayır, daha iyilerinin olmasını dilemen lazım.
Tabii daha iyilerin. Böyle olacaksa son olmasını diliyorum.
Benim bu filme dair en çok merak ettiğim şey şu. Bu seyahat, bu beyefendiyle hanımefendinin seyahatin Türkiye'nin neresinden başlıyor da İzmir'e bu yolculuk 14 saat sürüyor?
Ya akıllarda büyük bir soru işareti tabii bu.
Yani Metin'in yerine Boran olsaydı hadi Ankara'dan çıktılar yola diyeceğim ama Ankara'dan da 14 saat sürmez.
E tabii. Van'dan falan sürer diye düşünüyorum. Oradan da tren var mıdır, yoktur.
Yani Kars'a var, hadi onu garanti biliyoruz. Kars'a Kars'tan var. Mı geliyorlar?
Yani hiç Kars'tan geliyorlarmış
gibi de gözükmüyorlar. Evet yani.
Düğün Kars'ta olsaydı belki olabilirdi.
Evet, kış düğünü konseptliydi. Aynen, İstanbul'dan Kars'a veya İzmir'den Kars'a olabilirdi ama 14 saat gerçekten İzmir'e nereden gidiyorlar ben çok merak ettim. İlk merak konum bu oldu. İkinci merak konum hangi mikrofonu kullanmış oldukları?
iPhone kulaklığının mikrofonunu kullansalarmış keşke.
Keşke. Gerçekten. Daha güzel bir ses alma ihtimalleri varmış.
Ne dediklerini varmış. Duyardık en azından.
Ne konuşulduğunu duyardık, şey yapardık. Orada biraz şey yapmak istemişler. Onu anladım işte, trenin sesi de çıksın. Gerçeklik katsın istenmiş ama biz trenin sesinden hanımefendi de beyefendinin ne konuştuklarını duyamadık. Duyduğumuz kısımlarda da hanımefendinin ne demek istediğini pek anlayamadık.
Nasıl yapıyordu? Sen çok güzel taklidini yapmıştın.
Ya evet, hanımefendinin böyle bir şey var böyle. Şiirlere gülüyordu o. O şiirlere gülüyordu. Kim beğeniyordu biliyor musun şiirlere? Falan gibi bir konuşması var hanımefendinin. Hakikaten benim...
Yani tabii böyle yani. Bir karakter yaratılmak istenmiş olabilir de en azından anlaşılabilir de olsaydı bu karakterin söyledikleri diye düşünüyorum.
Anlaşılabilir yani, ve oynanabilir.
Avrupa yakasında da vardı böyle konuşan evet, karakter. Yani, her evet. Dediğini anlıyorduk yani.
Evet, doğru söylüyor. Şayka da, Selin de, hiçbirisi, Burhan da aksanlı ve doğru Türkçe konuşmayan karakterlerdi ama ne dediklerini anlıyorduk. Ama bu hanımefendinin bir de film, diyalog filmi.
Bu kadar kötü yazılabilir.
Yani size. Evet, kim yazdıysa elleri dert görsün yani.
Merkür'de geriliyor, bilgisayarı bozulsun biliyorsun.
Ay oğlum 5 tane bilgisayar alacak parayı şimdiden kazanmıştım. 10 tane bilgisayar alacak
tabii. Parayı. Netflix bu filmle ilgili 30 ülkeye sipariş vermiş galiba. 30 ülkeden bu filmi istiyormuş.
30 ülke reddetmiş. 31. biz mi kabul etmişiz? 30 diğer 30 ülkenin de red sebebi bizim ülkemizin hiçbir şehrinde trenle 14 saat sürmüyor. Hakikaten ancak Rusya'da falan bir yerden bir yer 14 saat sürer gibi geliyor bana. Ay umarım, bak işte Ankara'dan İzmir 14 saat sürüyordur da bizim işte neresi cahil
umarım,
misiniz siz
diye. Umarım. Biraz cahilizdir biz.
Bir art otel kendi adına, kendi adına konuş hayat.
Bir art oteles değiliz hayat. Trende geçen ve iyi bir film izlemek isteyenlere de işe yarar bir şey filmini tavsiye ederim.
Ben de trende geçen güzel şeyler izlemek isteyenlere Andrew Totoğlu Chanel No. 5 reklamını tavsiye ederim. Haydar Paşa'nın çok güzel bir reklamdır. Orient Express'te çekilmiştir. Çok değerli, güzel bir reklamdır.
Geçen hafta biliyorsunuz ülkemizde zaten müebbet hapis senede 2-3 kere veriliyor demiştik. Herhalde o senede 2-3 kereden birine geçen hafta denk geldik.
Evet.
Bir trans cinayetinde müebbet hapis cezası verildi.
Sanık duyunca bayılmış.
Beyefendi de bayılmış.
Bayılmış. Beyefendi de çünkü beyefendi mi demesek mi falan demesek. Haklısın aslında. Şöyle bir şey var aslında, haklı bayılmakta çünkü... Ben de duyduğumda şaşırdım yani.
Ben de şaşırdım. Beyefendinin şaşırmasını da tabii senin dediğin gibi doğal hiç beklemiyordum muhtemelen. Hiç.
Evet. Şans eseri de olsa bazen adalet yerini buluyor diyor muyuz o zaman?
Diyoruz. Ama bulunması için çok fazla çabalıyor insanlar da diyoruz.
Ya umarım bu bir örnek karar teşkil eder ve bundan sonraki bütün cinayetlere, kadın cinayeti, trans cinayeti, LGBT cinayeti denmeksizin bu şekilde muamele yapılır diye ümit ediyorum.
Yani dernekler de bu haberi umarım büyük puntolarla yazarlar, haberleştirirler. Şunu söylemek istiyorum. Ne kadar çok duyulursa bu haber, senin dediğin gibi emsal niteliği taşıyabilir. Yani başka birisi yarın böyle bir işe kalkışırken bunu hatırlayabilir.
Hatırlayabilir, evet.
Hatırlayabilmesi için de ne kadar yayılıp ne kadar duyulursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum.
Evet, çok doğru. Katılıyorum sana. Yani bu tarz, işte bunlar caydırıcı nitelikli şeyler, cezalar. Bu tarz caydırıcı nitelikli cezalar verildiğinde dediğin gibi bu derneklerin duyurusunu yapması lazım.
Yani böyle gündemin içinde kaynayıp eriyip gidecek, bir gün konuşulacak bir haber değil
bu.
Değil. Gerçekten büyük büyük yazılması gereken bir haber.
Evet, doğru. Hadi birazcık da kültür sanat diyelim.
diyelim.
Sevgili başkanımız, her şey çok güzel olacak başkan, Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu satın almış. Şimdi bu konuda da tabii ki karpuz gibi cart bölündü.
Yani tabii evet, yine ikiye bölündük bu konuda da. Bölünmezsek olmaz. Biliyorsun bizim de söylemezse olmayanlar gibi. Bölünmezse olmaz koskocaman bir ülke. İsraf diyenleri de anlıyorum. İsraf değil diyenleri de anlıyorum. Her iki taraftan da bakmak lazım. Programımızın misyonu da tam olarak bu zaten.
Kendi açılarından israf demekte haklılar, biliyor musun?
E tabi.
Neden haklılar? Yani 8 milyona Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu alacağına 4 tablo parasında bir konser yaptırabilirsin. Seyircisiz hem de.
Hem de.
Böyle bir tablonun tabii ki İstanbul'da olması gerekiyor.
Tabii ki İstanbul'da olması gerekiyor. Hatta Ekrem İmamoğlu'na kalmadan bunun Kültür Bakanlığı'nca yıllar evvel alınıp buraya getirilmesi gerekiyor.
Lafı ağzımdan aldım. Bu israfı...
Kültür Bakanlığı yapmalıydı,
evet, işte
yani.
Evet, bu israfı İBB yapmamalıydı. Bu harcamayı, bu önemli satın almayı Kültür Bakanlığı yapmalıydı. Kesinlikle. İBB için belki bir... Gerçekten şey olabilir bu. İsraf fuzuli olarak bir fuzuli bir harcama olabilir.
İsraf da demeyelim. Fuzuli,
evet,
bir harcama.
Belediye değil. İçin fuzuli bir harcama olabilir belediye bütçesi açısından bakıldığında. Ama bu işi zaten belediyeye kalmadan Kültür Bakanlığı'nın yapması gerekiyor.
Bu dönemde olması sadece insanların eleştirilerine maruz bıraktı sanırım kendisine.
Haklısın ama 8 milyon lira da o kadar büyük bir para değil.
Tabii ben yani...
Ya bu dönem için böyle bir sanat eseri... Böyle, eğer kültür sanata yatırım yapacağım ben... Böyle bir politika izliyorum diyorsan, öyle dönemi böyle dönemi yoktur bu işin. Bu kadar kıymetli bir sanat eseri satışa çıkıyorsa alırsın.
%100 alırsın. Tabii ki alırsın. Ayrıca kendisi için de bence iyi de bir fırsat oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar hep Osmanlı'yı yok saymasıyla, ötekileştirmesiyle eleştirilmiş bir partiydi. Eleştirilen bir partiydi. Özellikle şu anki iktidar partisi tarafından. Böyle bir hareket yapmış olması, Fatih Sultan Mehmet'in bir tablosunu satın almış olması da gerçekten çok güzel bir hareket. Tebrik ediyorum.
Bence de.
Her şey çok güzel olacak başkanım. Tebrik edeceğimiz bir konu daha var kendisi.
Aa evet, güzel şeyler de oluyor. Şimdi diyebiliriz.
Evet, gerçekten şimdi diyebiliriz. 31 Ağustos'a kadar saat 10 ve 16 saatleri arasında vapurlar 5 kuş olacakmış. Hem deniz ulaşımını canlandırmak ve arttırmak, hem de esnek iş saatlerini özendirmek için yapılmış bir proje bu.
Bravo.
Ha, 21. yüzyıl işte.
Bravo diyorum kendisine, evet, yani. Adalar öyle muafmış bu uygulamadan, onu da söyleyelim. Binip de adalara 5 kuruşa gideceğiz diye evlerden çıkmayın sabahın 9'unda.
Mangallarınız koltuk altınızda, ellerinizde kıymalar.
Bir basarsınız 10 lira çeker, aman diyeyim kalırsınız öyle.
10 lira değil ya.
Kaç? Öyle. Rütük, rütük, rütük. Canımız rütüğümüz, biliyorsun.
Gün geçmiyor ki rütüğümüz gündem olmuyor.
Bir skandala daha imza atmasın. Evet. Rütük'ten Tele1 kanalına jet inceleme gece 3'te bir açıklama yapıyor. Bildirilerinizi aldık. Hemen inceliyoruz, cezasını keseceğiz diyor. Aynı Rütük.
Aynı Rütük, Sevda Hanım'ın, Sevda Noyan'ın ölüm tehditleri karşısında alacağı kararı 10 gün bekletmiş Rütük'ümüz. Tele1 için aldığı kararı ekspres alıyor.
Üstüne bir de Sevda Noyan için kadına ceza verip darbecileri mi sevindireyim
diye demiş. Bir açıklama yapıp kanala ceza veriyor. Bu arada şeyi de açalım. Tele1'e bu jet inceleme ve cezanın gelmesinin sebebi de 18 dakika programının sunucusunun Sultan Abdülhamit'le ilgili söyledikleri. Söylediğinin doğru bulursunuz bulmazsınız orası tartışılır ama bu açıkça ifade özgürlüğüdür.
Ve isteyen istediği gibi bu ifade özgürlüğünü kullanmakta da özgürdür, evet, diyebiliyorum ben.
Ben de öyle biliyorum.
Öyle.
Rütük öyle bilmiyor.
Rütük öyle bilmiyor. Acı bir şekilde öğrenmesini diliyorum en kısa zamanda. Rütük kapatılsın mı diye çığlık kıyamet bağırmıştık.
Evet, gerçekten günlerde bağırmıştık. Rütüğümüz önceden şaşırtıyordu bizi bu işlere başladığında. Sonra biraz eğlendirmeye başladı. Artık ne şaşırtıyor ne eğlendiriyor.
Kabak tadı.
Kabak tadı.
Gerçekten kabak tadı.
Yani.
Kabak tadı demişken Kaş'ta 2 hafta önce çıkan yangında kül olan ormanlık arazi imara açılmış. Artık bu da kabak tadı verdi.
Evet evet. Bu hikaye de kabak tadı verdi. Yani bu şey gibi. Yarına Bir Mesaj, P.S. I Love You diye bir film var. Her cumartesi yayınlanır Kanal D'de, bir dönem yayınlanıyordu. Onun gibi yani biz bu filmi artık izlemek istemiyoruz ezberli.
Artık bu filmi yayınlamak da yasaktır hayatım. Kimse kimseyi sevmemeli çünkü biliyorsun Rütü'ye göre.
Evet evet. Pek çok devlet kurumumuza göre öyle. Sevmek, sevilmek, sevişmek, öpüşmek.
Hele de ölen kocamızla yazışmak kesinlikle yasak.
Ölen kocamızdan mektuplamak
kesinlikle yasak. Yani
bunların yerine sadece şey diye ifade ediliyor biliyorsun. Helal haram.
Tabii.
You can fuck, you can't fuck. Anladın mı? Böyle değil. Sadece bu ayrım var. Sevmek, sevişmek, öpüşmek, sarılmak. Hiçbir şey yok. Cilveleşmek, flörtleşmek, el ele tutuşmak, bakışmak bunların hiçbiri yok. Sikebilir misin, sikemez misin? Tek derdimiz bu. Kim kimi sikebilir? Geçen haftada konuştuğumuz Wushu şampiyonası ile ilgili Wushucuların bazı açıklamaları olmuş bu hafta.
Wushu etkisi yaratan açıklamalar.
Soğuk duş. Soğuk duş ve zihinleri dolduran açıklamalar gerçekten.
Kendileri demiş ki,
Siyonizm bize saldırıyor. Derdiniz başörtüsü. Bunu biliyoruz. Bize saldıranları muhatap alıp adam yerine koymuyoruz. Amaçları iktidara darbe yapmak.
Şimdi ben bu cümleleri tek tek tek yanıtlamak istiyorum. Bir, öncelikle Siyonizm size saldırmıyor. Hiçbiri sizin bu aile içi etkinliğinizden haberdar dahi olmadı diye düşünüyorum. Bir. İkincisi, derdiniz başörtüsü biliyoruz demişler. Hayır efendim, derdiniz başörtüsü de değil. Ve bu konu artık bitsin.
Gerçekten lütfen bitsin.
Hiç kimsenin başörtüsüyle hiçbir derdi yok artık.
Kalmadı.
Hiç
kalmadı
kimsenin yani. Hiç kimsenin hiçbir kıyafetiyle, aksesuarıyla, inancını, görüşünü yansıtma şekliyle hiçbir problemi yok. Bunu artık unutalım. Bu taraftan, bu yönden yapılan mazlum edebiyatını da bir kenara kaldıralım. Bize saldırılanları muhatap alıp adam yerine koymuyoruz demişler. Bir kere öncelikle biz size saldırmıyoruz. Hiç kimsenin saldırdığını da düşünmüyorum. Sadece eleştiri yapıldı. Ve bu eleştiri yapanları muhatap almamak doğru bir tercih olmuş aslında.
Uyuyamamaları gerekir eğer alsalar bu eleştirilere dikkate.
Bir de cevap vermeleri gerekir. Öyle bir şeyi işte ancak bu düzlemde yapabiliyorlar. Başörtüsü Siyonizm üzerinden yapabiliyorlar. Fakat şuna gerçekten şundan gurur duydum. Adam yerine konmamışız. Evet, lütfen bundan sonra hiç kimseyi adam yerine koymayalım, insan yerine koyalım lütfen.
Kesinlikle öyle.
Evet, yani adam yerine konmamış olmaktan dolayı bence bu eleştirileri yapan herkes çok büyük bir gurur duymuştur. Çok büyük bir iç başta rahatlığı. Biz. Evet, başta biz onu çok büyük bir iç rahatlığı hissetmiştir. Adam yerine değil, insan yerine konmayı tercih ederim. Ve amaçları iktidara darbe yapmak deniyor. Ben burada koptu bende film. Yani Wushu, spor, aile şirketi, iktidar nerede? Yüreklerinde.
Yani... ben yani şöyle düşünüyorum, siyaset üstü mü denir artık, siyasetten ayrı bir
siyaset oluşum dışı, değil,
siyaset dışı yani. Bir şey yani bir basketbol turnuvası ne kadar siyasetle ilgiliyse bu Wushu da o kadar siyasetle ilgili olmalı.
Evet,
yani
doğru,
hiç olmamalı.
Doğru, hiç olmamalı. Hiç olmamalı.
Bu hafta A Haber'in de Silivri hapishanesindeki gezisini izledim. Sen de görmüşsündür muhtemelen.
Gördüm de izlemedim, ne yapıyorlar?
Yurt kurum bütün yurtlarından daha güzel. Öncelikle onu söyleyeyim.
Böyle dedim. Diyemezsin, hapishane övemezsin.
Ben övmüyorum. A Haber hapishane övmüş. Ben onu anlamadım zaten. Okay. İşte hapishanenin şöyle imkanları var. Burada çay demleniyor, burada yatılıyor. Bakın çok güzel parke.
A Haber ilk defa gibi. A Haber ilk defa muhalif olmayı övüyor diyebilir miyiz acaba bu yolla?
Diyebiliriz. Ya da o kadar da korkmayın. Bakın çok da kötü değil diyor. Sizi güzel ağırlayacağız. Korkmayın diyor. Bu hafta Hülya Avşar'ın bazı açıklamaları olmuş. Ben o açıklamayı okumak istiyorum. Her hafta bir şeyleri okuduğum gibi bunu da okumak istiyorum.
Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık. Ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini. Öcü demişti. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi. Nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş. Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum. Çok zor bir hayatları varmış. Bir kere sıcak. Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin.
Hülya Hanım kendi seküler penceresinden, kendince esprili, böyle bir açıklama yapmış.
Beyaz Çarşı önerisi.
Yani yapmış yani. Hülya Avşar bu, anlatabiliyor muyum? Diyanet İşleri Başkanı değil, değil yani.
Diyanet İşleri Başkanı çok daha skandallarına
imza atıyor ayrıca. Evet yani Hülya Avşar dini örtünmeyle ilgili bir şey bir açıklama yapmamış. Hülya Avşar moda ile ilgili, giyinmekle ilgili bir açıklama yapmış. Öyle bir, ama öyle yaklaşmış gerçekten. Öyle yaklaşmış, konuya evet, ve bir açıklama yapmış yani. Üstüne Arda Kural'ın dedik yazdıkları.
Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz.
Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği. Şimdi Hülya Hanım Allah için giyinenlere kötü bir şey dememiş bence, demiş mi?
Ben de o şekilde yorumlamadım açıkçası. Peçe takanları da anlamaya başladım gibi bir açıklama.
Bir açıklama yapmış yani hani.
Ne kadar
çok,
zormuş.
Ne kadar zormuş, çok sıcak. Çok sıcak gibi bir açıklama
yani, kapanmasınlar vesaire gibi herhangi bir şey söylememiş kendisi.
Evet.
Soyunmak niye ayıp olsun
ki? Niye ayıp olsun ki, kadın soyunmuş, sana ne?
Sana ne?
Sana ne yani? Para için fikirlerini satanlara bence önce tepkilerimizi gösterelim. Para için uşaklık maşa yapanlara tepkilerimizi gösterelim. Ondan sonra soyunanlara gelelim.
Bence de öyle. Bence de öyle. Demişken Ebru Gündeş kızıyla...
diyorsun. Böyle geçelim diyorsun.
Ebru Gündeş kızıyla bir AVM'de görüntülenmiş. Ve kızının Ebru Gündeş'e ve eşine olan benzerliği de dikkat çekmiş. Her ikisinin de bir benzerliği var ama eşine daha çok benziyor.
Huyu benzemesin inşallah diyorum. Başka bir şey demiyorum bu konuyla ilgili. Gündemimize oturan bir ünlü ismimiz daha var. Daha doğrusu bu korona günlerinde ünlü olan bir isim. Aynur Aydın. Kendisi biliyorsunuz stüdyen paylaşımlarıyla gündem olmuş bir isimdi.
Komik makinemiz.
Komik makinemiz. Kendisini öyle ifade ediyor, öyle tanımlıyor kendisi. Ben bir komik makinesi oldum diyor. Ben stüdyen paylaşımları yapılmasını anormal karşılamadım. Linçlenmesini de anlamadım.
Ben de anlamadım ki... Her şey paylaşılabilir.
Bence de öyle. İnsanlar nelerini paylaşıyor. Twitter'ın karanlık yüzünü hepimiz biliyoruz.
Biliyoruz. Yani. Bilmeyenlere önermiyoruz.
Bilmeyenlere önermiyoruz. Korkarlar çünkü. Evet. Ama mesela şunu da anlamadım ben. Sonrasında Aynur Hanım demiş ki bu fotoğraflara gelen tepkilere karşılık.
Ben artık komik makinesiyim. Pandemi döneminde attığım tweetleri insanlar çok beğendi. Maksat insanları gülümsetmek. Stüdyen tweetiyle sanatçılıktan komedyenliğe terfi ettim. Bu yüzden Twitter'da sanatçı yazan biyomu komik makinesi olarak değiştirdim.
Ne bir açıklama yapıyor?
Yani biosunda sanatçı yazması daha komikmiş aslında komik makinesinde.
Evet, gerçekten daha komikmiş. Sonraki açıklamasını bir okuyalım aslında. O çok daha akıl almaz bir açıklama.
Okuyalım.
Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok. Feministlerden çok destek aldım. Stüdyenlerimi çektiğim video kadının obje olarak görünmesine tepkiydi. Erkekler kravatını paylaşsa bu kadar tepki çeker mi?
Erkekler kravatını paylaşsa bu kadar tepki çeker mi diye sormuş. Vallahi bir yerde haklı aslında. Yani kravatla stüdyen arasında bir fark yok ve bu kadar tepki çekmez. Ama bir erkek de zannediyorum ki donunu paylaşsa böyle bir tepki görürdü ne yazık ki ülkemizde.
Maalesef görürdü. Kendi bakış açısından yaptığı eşleştirme biraz yanlış olmuş.
Evet,
yani stüdyen ve kravatı eşleştirmesi yanlış olmuş. Bizler için bütün giysiler aynı dedik. Fakat hanımefendinin bakış açısıyla konuşmak gerekirse stüdyenin karşısına da boxer'ı
koymak gerekir. Evet, bu cümlede öyle, kravatı koymamalı.
Yani tutarlı bir cümle kurmak istiyorsa kendisine evet, böyle bir önerimiz olabilir.
Evet, bence de öyle, böyle bir önerimiz var.
Ayrıca aslında kendisine şarkıcılık yapmasını da önerelim bence. Komik makinesi falan değil. Hadi birbirimize karşı dürüst olalım şimdi burada. Komik insan değil.
Tabii ki canım. Yani komik bir insan
asla. Komedyenlik değil. Kendisine kalmadı yani.
Bir de komedyenlik sanat değil mi ya?
Daha geçen hafta Uysuz Biricin'i anlattık kaç
evet,
saat.
Evet yani.
Ona komedyen dersek kendisine nasıl komedyen diyebiliriz?
Komedyen demiyoruz zaten, komik makinesi diyoruz. Bence komik makinesi yakışmış ya diyelim bundan sonra.
Yakışmış diyelim.
Komedyen, şarkıcı, komik makinesi arasında bir tercih yapmak durumunda kalırsam komik makinesini tercih ederim. Kendisi de doğru bir tercih yapmış.
Bu haftanın yavaş yavaş sonuna geldik o zaman. Bitirelim bunu.
Yeter tabii, bitsin canım. Güzel bir bölüm oldu ama, çok keyifli bir bölüm.
Keyifli oldu. Az kahkaha attık bu hafta. Öyle eleştiriler aldım ben. Ha, çok gülüyor Cobra 2 falan diye.
Ama sen dalağa düşüksün gerçekten. Çok gülüyorsun yani.
Pride özel bölümümüz Perşembe günü sizlerle olacak.
Evet, bizlerle Pride anılarınızı paylaşmayı unutmayın. Cobra Cobra Podcast Instagram hesabımız. Cobra Pod Twitter hesabımız. cobracobra01@gmail.com'da mail adresimiz. Buralardan bize yazabilirsiniz. Ses kaydı gönderebilirsiniz. Bunları isterseniz kendi sesinizle, isterseniz biz seslendirerek, isterseniz anonim, isterseniz isminizle Pride özel bölümümüzde Pride ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi ve anılarınızı paylaşacağız.
Salı gününe kadar bize bunları gönderebilirsiniz.
Pride coşkusunu hep birlikte hissedelim.
Hep birlikte, içimizde hissedelim.
Hadi bakalım, onurlu kalın.
Görüşmek üzere, Perşembe görüşürüz.
Perşembe görüşürüz.